Bircan Bali ve Duygu Demir'le Astro Futbol başlıyor.
Herkese merhaba. Astro Futbol başladı. Radyo Gol dinleyicileri. Ben Bircan Bali.
Ben Duygu Demir.
Duygu, bu hafta ne konuşacağımız konusunda hiçbir fikrim yok.
Yani benim de yok. Çünkü hem milli takım maçları, daha dostane maçlar bunlar. Herhangi bir rekabet beklentimiz yok. Yapımcımız şöyle bir şey dedi Bircan. Dedi ki futbolcu isimleri verdi bize. Evet. Bunlara bakabilirsiniz dedi. Ama dedi ki hani daha yeni isimler var. İlk defa milli takıma çağırdığı isimler var. Belki ters köşe yapıp ilk 11 değil yedekte gibi olabilecek isimleri ilk 11'de çıkartır. Çünkü ekibi kaynaştırmak isteyecek. Daha sohbet ortamı, rahatlık isteyecek falan dedi. Tabii ki her maç için tabii ki almak üzere çıkılıyor maçlar, ama bu bir dostluk maçı yani hani. O yüzden hani isimler var elimde.
Belki yani ana kadro dışında başka bir sürpriz ve ters köşe olabilir. Daha şans vermediği bir kişilere, futbolculara şans verebilir diye onları konuşacağız, ama aslında bugün konuşacağımız konular arasında önümüzdeki kongre var. Evet. Değil mi? 2 Nisan kongresi Fenerbahçe.
Ya önce Bircan şeyi de söylemekle başlayalım bence. Tabii, şimdi üzerinden günler geçtiği için biz tabii böyle arada program yapmadık. Ben maçı izledim. Ben Astro de. Derbi gecesi gibi yapmıştık o akşamı. Ya gerçekten kahroldum. Hani bütün maç esnasında bence karşılıklı çok fazla konuşulabilecek şeyler var. Oralara çok da girmek istemem, ama taraftardan tutun Fenerbahçe'nin bazı futbolculara kadar, aslında hakemin tavrına kadar. Ama o gün Ay Yengeç'teydi, hatırlıyor musun? Ay Yengeç için diyoruz milliyetçi duygularla, yani o sahip çıkma duygularıyla çok fazla şey yapma güdüsünü getiriyor diye. Yani hani çok kınadığımız, en azından buradan belirtmek isterim ben.
Yani futbol her şeyi için, yani yeşil sahalar için görmek istemediğimiz bir takım şeyler gerçekleşti. Evet, tamam, şimdi ben Fenerbahçeliyim ama aynı şey yani hiç takımı olmayan Halil Umut Meler'in başına geldiğinde de şiddetin sonuna kadar karşısında durup kınadık. Biz de tabii şimdi yeşil sahalarda görmek istediğimiz tek şey dostluk ve gerçekten centilmen bir spordu. Tabii. Fakat bunlar gerçekleşmedi. Yani Trabzon-Fenerbahçe gerilimi gittikçe artan bir gerilim haline geliyor. Peki bu neden? Bunun çözülmeme sebebi ne olabilir? Yani çok birbirleriyle yakın rakamlarda, puanlarda yarışmadılar ya da yarıştıklarında da bu kadar gerilmedikleri de oldu. Ben anlamıyorum. Bir gazla gidiliyor oraya ve bir gazla da dönülüyor. O sahalardan bahsediyorum. Tabii bunu yapan münferit olarak bunu algılayalım. Tüm Trabzonspor taraftarına bunu mal etmeyelim. Bu çok münferit bir olaydı.
Bir de şeyi de düşündüm. Yani Ramazan günündeyiz. Allah bilir orada orucunu bozup iftarını yapıp o maça gelmişsin. Yani artık yani onun üstüne. Evet. Hani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu artık. Bugünlerde özellikle daha iyi niyetin, maneviyatın ön plana çıkması gereken zamanlar. Tabii ki de o anda çok yükseliyor duygular ve tepkiler kontrolsüzleşiyor, ama böyle de olmamalı yani artık.
Gerilim at safhadaydı aslında, izlemişsin ya maçı. Evet. Maçın başından sonuna kadar da çok hareketli ve gerçekten derbi ismine yakışır bir maçtı. Çok fazla da gol oldu maçta. Fakat maçın ikinci yarısında, özellikle ikinci yarısında sürekli sahaya bir yabancı cisim atma, tabii, su şişeleri fırlatma, küfürler zaten havalarda uçuştu. Yani gerçekten artık ben kadın olarak izlemekten hicap duydum. Bunu da futbol taraftarlığı olarak değil, ciddi anlamda bir holiganlık olarak görmeye başladık artık yavaş yavaş.
Bu arada şeyi açtım baktım ya, hani biz şey diyorduk ya işte Fenerbahçe ile şu takımın olsa, uyumu sevgili olsa falan. Evet. Aynen. Fenerbahçe ile Trabzon'a bir tekrardan bu gözle bir bakmak istedim.
Trabzon Fener'i kesin aldatır bak.
Biraz Trabzon Fener'e öfkeli. Yani Trabzon'un Mars'ı Fener'in güneşinin karşısında. Mars demek bizde aslında eyleme geçmek, harekete geçmek demek, ama aynı zamanda o enerjiyi, öfkeyi bazen kontrolsüz şekilde yansıtmak demek. Biraz burada böyle karşılıklı gerginlik enerjisini açıkçası bu haritalarda hep veriyor. Umarım ki devamında böyle şeyler tabii ki bundan sonra hiç görmeyiz. Bu arada ben bu hafta hiçbir Fenerbahçe maçına, basketbol maçına gittim. Orada hiç fark etmemişim, haberlerde bir şekilde takip etmedim herhalde. Orada bir anda gördüm karşıda 2 Nisan'da kongrede sizi destekliyoruz. Dedim yanımdakilere, hemen sordum. Fenerliler işte 2 Nisan'da ne oluyor? Fenerbahçe Barça maçına gittik Euroleague'de. Dedim ne oluyor 2 Nisan'da, ne var? Hemen dediler ki işte bir kongre yapılacak. Bu kongrenin de ana maddelerinden biri, hatta ilk madde anladığım kadarıyla, Fenerbahçe ligden çekilsin mi çekilmesin mi'nin kararını vermenin yetkisini Ali Koç'a verecek miyiz vermeyecek miyiz? Altında başka maddeler de var. Nasıl yaptırımlar uygulanabilir ya da nasıl yaptırımlar talep edilir diye.
Kongrenin ama başlığı madde, neymiş?
Ali Koç'a bir yetki vermek üzerine. Bu yetki de Fenerbahçe birincilikten, süperlikten çekilsin mi, çekilmesin mi?
Bu böyle bir şey gündeme geldi değil mi Muzaffer'cim?
Evet.
Bu şimdi, neden?
Şey de çok komiğime gidiyor. Bu geldik ya programa. Evet, önüme bir tane, benim önümde burada daha önce başka program çekilmiş sevgili dinleyenler. Önümde de bir tane benim gazete küpürü var. Tam benim önümde haberde ne Fenerbahçe çekilirse ne olur. Yani resmen bize diyorlar ki bu konuyu bir konuşalım.
Diyor.
Aslında yıldızlara soralım dedi.
Bunu yıldızlara bir soralım.
Evet, bir soralım.
Yıldızlara sordum, fallar da çıkmıyor. Evet, bugün yine sulandırma saatimiz başladı. Bir sezonda iki kez maça çıkmayan takım bir alt lige düşüyor. Evet. Böyle bir şey var, öyle mi?
Yani ligden çekilme kararı alınırsa zaten bunu yapması gerekiyor.
Yani hükmen düşüyor.
Hükmen düşüyor.
Evet. Böyle olduğu zaman da bir sonraki sene bir alt ligden başlıyor.
Ne diyorsun, bu ne, böyle bir şey ne gerek var ki?
İşte bir alt ligden başlayınca da ne oluyor aslında federasyon şimdi... Anladığım dilden anlatıyorum arkadaşlar. Kesin yanlış şeyler söyleyebilirim.
Burada federasyonu cezalandırıyorlar.
Aynen, federasyon böylece aslında şimdi üç büyüklerin takımların maçların heyecanından dolayı maçlar çok izleniyor. O yüzden bu maçların hakları televizyon mecralarına satış yapılıyor. Bu da bir aslında ticari kazanç demek.
Sadece televizyon mecrası olmasa da iyi.
Evet, ama yani televizyonda bile şu anda yayınlanan mecra bile ne kadar büyük haklar ödüyor. Hak için bedel ödüyor. Şimdi Fenerbahçe'nin çekilmesi demek seneye rekabetin çok azalması demek. Bu azalmada aslında federasyonun yapacağı bu satış ya da anlaşmalarda çeşitli problemlere yol açabilir. Aynen dediğin gibi konu aslında federasyonu cezalandırmak üzere. Şimdi bu artık, bu arada şeyi de hatırlatmak isterim. Şimdi Süper Lig maçındaki krizi çok iyi biliyoruz. İşte şey olmuştu ya, hani Katar'da Türk bayrağı çıkacak, çıkmayacak.
Süper Kupa finali.
Süper Kupa özür dilerim. Aynen. Evet. Süper Kupa. Katar'daydık değil mi?
Evet.
Katar'da şey olacak mı? İşte Türk bayrakları
Riyad'da.
Pardon, Suudi Arabistan'daydık. Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk imzalı formalar gibi, hani böyle imzasıyla, ismiyle, fotoğrafıyla, fotoğrafı değil tabii ki de, resmiyle çıkmakla ilgili bir sürü krizler çıkmıştı. İlk mesele oydu. O dönemde de bu arada Ocak ayı değil mi? Aralık sonu, Ocak başı diye hatırlıyorum ben o dönemleri. Tam şey krizleri var gökyüzünde. Plüto son derece krizi var. Bu bizim için şu demek bir can. Oğlak burcunda son derecede, Oğlak senin burçta. Sembolü ama Oğlak'ın büyük kurumlardır. Büyük kurum, üst düzey yönetici, karar veren merci. Plüton'un son derece olması bu kişilerin gücüyle ilgili yargılar, bu gücüyle ilgili sorgulamalar, gücün doğru kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili kavga gürültüler olabilir demekti. Şimdi bir tarafta o. Onun üzerine geldik. Halil Umut Meler'in durumunu yaşadık. Şimdi bu arada buradaki hakem de yine Halil Umut Meler'di değil mi?
Evet, Halil Umut Meler'di. Hatta uzun uzun konuştu. Evet. Fenerbahçe ile çok yıldızı barışmayan bir hakemdir.
Aynen.
Trabzon'u da sever.
Bu sefer de tabii ki yani suçlanacaktır. Yapar yapmaz dedik ama suçlanacaktır da dedik hatta bazı konularda. Şimdi bunların hepsini birleştiriyorum, şuraya geliyorum gökyüzüyle bağlantılı bir şekilde. 25 Mart ve 8 Nisan iki tane tutulma var. Bu tutulma dediğimiz şey yılın içinde iki dönemde oluyor sevgili dinleyenler ve izleyenler. O dönemler çok hareketli oluyor. Yani tantananın çıktığı, olayın çıktığı, krizin çıktığı dönemler.
Ne diyorsun?
Birkaç gün öncesinde başlar, birkaç gün öncesinde devam eder. 25 Mart zaten etkisi başladı. 25 Mart, 8 Nisan'da tutulma. Bak yine herkes kendine iman çıkartıyor.
Ben de etkiler çoktan başladı ya. Ben 8 Nisan'a kadar bu etkilerden çıkabilecek miyim onu düşünüyorum. Çok gerginim ya ben.
Ben de öyleyim, inanır mısın?
Yani bunun gökyüzüyle mi ilgisi
var? Ne restler, ne defterleri kapamalar,
ne engeller, neler, ne bloklar.
Aynen, ne engeller ne bloklar. Maalesef ben de tutup ne engeller
şey
ne bloklar.
Şey modundayım yani. Yazıyı engelliyorum, cevap bile gelmesin yani. Hani cevap verecek halimiz bile kalmasın.
Gel. Yani. Aynı şeyi yapmışız.
Yapmışız bu hafta değil mi?
Evet, çünkü öyle olması gerekiyor.
Aslında futbolun bize yaptıkları.
Aynen. Şimdi 25 Mart tutulması, 8 Nisan'da ikinci tutulma. Etkisi artı bir 10 gün diyelim, Merkür Retros'ta olacak. Nisan'ın 25'ine kadar falan tantana büyük. Tantana büyük. 25 Mart tutulması diyor ki hak istiyorum, hukuk istiyorum, adalet istiyorum. Yakındaki ilk tutulma bize yaşanan şeylerde adil olmayan durumlarla ilgili isyan edeceğim diyor. Bu isyanı kavga gürültülü bir şekilde değil, daha diplomatik bir yoldan çözmek
istiyorum. Mahkemeye vereceğim.
Blokladı beni. Beni blokladı, o yüzden mahkemeye veriyorum.
Mahkemeye mi verecekmiş beni blokladığım için?
Fenerbahçe'ye dönüyorum ben.
Tamam.
Aynen, Fenerbahçe'ye döndüm diplomatik yoldan. kongre falan. İsterseniz kongre yapalım.
Bir şey soracağım. Ben kongreyi çok merak ediyorum. Nasıl?
Bu 2 Nisan'ı kabul ederim ama ben bana kongre yapalım deseler şu anda ilgimi kaybettim der. Arkamı döner giderim.
Düşün yani. Kongreyi bile kaybet şey kabul etmiyoruz. Seni nasıl kabul edelim?
Hiç. Neyse 2 Nisan'daki kongrede gerçekten de hani amaç biraz daha böyle tabii ki hak aramak ama bunu yıpratıcı ya da yıkıcı bir yerden yapmak değil. Amma ve lakin 2 Nisan tutulması hemen akabinden gelen 2 Nisan tutulması birazcık daha hiç yapılmayanı yapabilmek, kahramanlaşmak. 8 Nisan'daki tutulma çok pardon. Bu 2 evet. Nisan'daki kongrede evet. Onun etkisi altında evet. çok özür dilerim. 8 Nisan tutulması. Bende niye astrolog olman? Duygucuğum yalnız tutulmanın tarihini
kırıyor. 8'i yalnız onu söyleyeyim mi? Bekliyorum çünkü dört gözle ben 8 Nisan'ı da tutulacağım.
Ay Allah'ım. 8 Nisan tutulması kavgacı bir tutulma.
Buyur.
Koşulları ya iyileştireceksin ya da bu koşullar biter gider. Gidecek. Aynen
9'u da arife biliyorsun. Bayramda bari barışsın insanlar ya.
Yani koşullar iyileştirilirse neden barışılmasın ama iyileştirilmezse?
Bir yazı okudum diyor. Var mısınız bugün bütün küslüklerimizi affedelim. Ben yokum iyi günler. Ben gerçekten yokum iyi günler diyor. Şimdi bak başka bir şey soracağım. Bu kongrede benim anladığım kadarıyla yetki yani o Süper Lig'den çekilme yetkisi herhangi bir kurumda ya da bir kişide değil. Doğru mu? Ali Koç'a verilmesi mi konuşulacak?
Evet yani gibi aslında o kadar detaylı bilmiyorum ama şöyle anladım. Yani Ali Koç burada bir yol alsın mı almasın mı? Yani şunun gibi Ali Koç eğer sen buradan çekilme kararı alırsan biz senin arkandayız kongre olarak.
Ama bu çok demek büyük bir karar. Mesela bunu taraftara da sormak lazım. Yani burada bir internet sitesi açılmalı, bir dijital imza toplanmalı.
Valla benim gördüğüm şimdi basketbol maçındaki şeyde gördüğüm şu o taraftarın şeyinde ne dersen biz senin arkandayız adalet istiyoruz gibi böyle bir duruş vardı. Tabii ki bilemem genel futbol camiası adına. Şimdi 8 Nisan'la ilgili birkaç bir şey daha söyleyeceğim öyle bağlayacağım. Bu tutulma bir kişinin bir erkeğin kahramanlaşmasıyla ilgili. Yani yaşanılan olayda bir kahraman, bir erkeğin, genç bir erkeğin, mücadele ruhu olan bir erkeğin son kararı vermesi ve kahramanlaşmasıyla ilgili. O yüzden bazı konularda Ali Koç'a yetki verilirse ben hiç şaşırmam gerçekten de. Tek başına yürüyebilirsin, kahramanlaşabilirsin. Burada artık biz kurban durumuna düştüğümüz meselelerden çıkmak ve daha net hamleler yapmak istiyoruz ama biraz da elimiz kolumuz bağlı diye gözüküyor. O yüzden bu Süper Lig'den çekilmek kadar keskin bir şey olmayabilir ama daha net yaptırımlar için kesinlikle ve kesinlikle Ali Koç'a biz senin arkandayız denilecek. Çünkü 7. evde tutulma esnasında Uranüs var. Bu da ortaklıkları, paydaşlıkları gerekirse bitirebilirim demek. Bir yandan da böyle bir enerji taşıyor. Şuna ekleyeceğim ama tabii ki ne var? Kongre esnasında da Merkür Duran. Tutulma esnasında da Merkür retro. Böyle durumlarda çift dikiş olur. Hemen geçtiğimiz sene genel seçimleri hatırlayın. Genel seçimlerde kongre. Merkür retroydu. O yüzden o yüzden değil tabii ki birçok sebep ama o Merkür retrosu bize ikinci turunu işaret ediyordu genel seçimlerin. Benzer bir enerji. Burada tam bir karar çıkamayabilir. Bayram sonu bir daha konuşulsun denilebilir. Yani konuşulan şeyin tekrardan üzerinden geçilecek. Ama
peki biz de geçelim. Biz de geçelim üzerinden şöyle ki hani diyelim bu kongrede verilecek bir karar, teknik bir karar. Ama ben taraftarım mesela. O da bir Fenerbahçe taraftarı. Biz istiyor muyuz mesela bunu? Yani bu
şu anda mi benim kararımla mı bunu cevap? O zaman
istişare ediyorum.
Sevgili Ali Koç, şimdi taraftar ikinci bir karar için.
İstişare ediyoruz.
Tabii ki.
Kimle konuşacağım? Senle konuşacağım.
Konuş benimle.
Şimdi ben böyle bir şey
federasyon sonucu astrolojik cevap vermem gerekiyor gibi hissediyorum.
Ya yok ya bugün astrolojik cevap yok. Bugün maç yok. Milli takım arası verdik. Milli maç arası. Şimdi diyorum ki ben bunun federasyonu bu şekilde cezalandırmayı çok radikal buluyorum ya. Başka yolları olmalı. Yani federasyonun evet bizim paramız ve gücümüze ihtiyacı var. Doğru mu? Bizim ismimize ihtiyacı var. Ama benim de şiddetli bir şekilde futbol izlemeye ihtiyacım
tabii,
var.
Seneye ne olacak?
Olacak?
Bir de şampiyonluğa
bu kadar yakışıyor. Bir de bizim orada 3. lige düşmemiz yok mu?
Hızını alamayıp Fenerbahçe tarihte rekor kırıp. Yani bizim bu sene şampiyonluğa da çok yakın Fenerbahçe.
Olacak iş değil. Çok radikal bir karar ama. Böyle bu kararı da verecek bir karizmada bu Ali Koç'ta.
Evet ya, kahramanlaşmak diyor. Kahramanlaşmak diyor. Ali Koç'un doğum tarihini bulur musun bize? Ben niye buna
buyur.
Bakmadım? En önemli şeye bakmışım.
Ali Koç'un doğum tarihinden bakalım. Anlarız biz. Aynen. Yapacak mı bu deliliği?
Aynen öyle. Çünkü Fenerbahçe'nin haritasıyla eşleyelim. Hemen ben Fenerbahçe'nin haritasını açıyorum karşıma.
2 önce... Nisan.
Aa, doğum gününde mi yapılıyor?
Evet.
Aa! Ali Başkan.
2 Nisan 1967.
1967.
Tecrübeli Başkan gol.
Birazdan açıyorum Ali Başkan'ın da haritasını. Fenerbahçe'nin haritasıyla eşlediğimde de şunu söylüyor. Gerçekten büyük ve hızlı ve radikal kararlar alınabilir. Ancak ve ancak akabinde söylüyorum hemen size. Bunlar tam zaten bayram seyran zamanları oluyor. Hemen söyleyelim. Yani böyle şey yapılacak sanki. 11-12 Nisan falan. Önce bir çekilelim şeyleri konuşulacak da sonra bence 14-15-16 Nisanlarda ve tekrar aynen 19 Nisan 21 Nisan diye 3-4 tane dönem vermiş. 14-15-16 Nisan 19 Nisan 21 Nisan buralarda ya geri adım atma ya da daha ılımlı bir çözüm bulma olacağını düşünüyorum. He. Yani önce bir o çıkış yapılacak.
Rüzgar var.
Çünkü Fenerbahçe'nin de haritasında keskin kararlar alınacak. Yani şöyle diye göstermiş. Fenerbahçe camiası içinde tuttuğu şeyleri artık ifade edecek.
Hmm.
O yüzden hani bunu da büyük ve keskin ve radikal şekilde yapabilir diye söylemiş. Sonra ama bence yavaştan geri adım atılacak. Çünkü üzerinden tekrardan geçilecek.
Ya çok oluyor. Emek var. Bir kere zaten şampiyonluğa en yakın adaylardan bir tanesi Fenerbahçe. Çok da lig böyle kızışmışken. Ya tamam, ben federasyona olan kızgınlığı anlıyorum. Bir adaletsizlik, bir hukuksuzluk yaşandı yeşil sahalarda. Ama bu çok büyük bir karar. Bu böyle tek başına verilecek bir karar değil. Yani... Bence kurultaydan da, yani kongre üyelerinden de yani yeterli bir cevap. Bence taraftarın bileceği iş bu.
Evet. Belki öyle bir genel oylama şey
açmalı.
Ben
öyle de isterim. Ben dijital bir oy isterim yani.
Şeylerden. Şimdi Ali Koç'un haritasını açtım bu arada. O yüzden yüzüme arada bir küçük bir gülümseme yerleşti. Aha, ben gördüm bu olayı.
Ali Koç haritasını. Biraz şapkındır Ali Koç. ben magazinci ne yapayım? Astrolog değilim.
Haklısın, Mars'ta terazide. Yani, Mars terazi erkeklerinden korkulur.
Korkun. Mars korkulur. Terazideyse ama gerçi
çünkü hani
şeyinden korkulur.
İlişki kurmak üzerine bir şeyi var, eylemi var. Neyse buraya geçeyim. Şöyle diyor.
Flörtöz demek istiyorsun.
Evet, ben teknik konuşayım da üstü kapalı olsun. İsteyen anlar.
Evet evet ya.
Şimdi güneşin üzerinde tutulma. Gerçekten bu şey gibi yani.
Ne
hani,
demek istiyorsun?
Hani şey diyoruz ya mesela işte güneşin üzerinden ay geçiyor çok parlayacak falan. Bu da onun gibi yani, öyle bir açıklama, öyle bir duruş sergileyecek ki hani tarihe adını yazdıracak burada yaptığı bir şeyle. Bu şu olmak zorunda değil, çekiliyor olmak zorunda değil ama yaptığı hamle hani bundan sonra bir 10 sene sonra da anılır yani. Yani öyle bir hamle bu.
Hmm,
öyle büyük bir hamle geliyor buradan. Bu arada yani Ayı da Oğlak da şunu diyor, ben çok emek verdim. Yani çok çalıştım, çok emek verdim ve yalnız kaldım bazen bu sürecin içinde, anlaşılmadım, desteklenmediğimi hissediyorum. Artık benim yanımda olunmasını istiyorum diyor bir yanıyla da. Bence bu 19 Nisan'lara vurgu yapmıştım ya, ondan sonra 19 Nisan 21 Mayıs arasındaki dönem tam son haftalarda daha ılımlı enerjiler var. Bir destek, bir şey gelecek. Öyle hissedecek ve toparlayacak diye düşünüyorum. Geri adım atacak gibi diye düşünüyorum yani.
Peki bir şey daha soracağım. Haritasını hazır açmışken, biliyorsun önümüzde de bir başkanlık seçimi de var. Hatta Saadettin Saran da adaylığını ilan etti. O dönemler içerisinde nasıl görüyorsun haritasını?
Muzocuğum ne zaman olacak biliyor muyuz? Sen bilirsin, bilirsen.
Lig sonunu...
Şu an ben de bilmiyorum. Bir bakayım.
Da, zaten tarih tam belli değil.
Belli değil.
Evet. Ama mesela bu yılın sonlarına doğru falan mesela.
Yani şeyi söylüyor. Gerçekten bıkmış. Bıkkınlık var. Yani mesela tekrar aday olsa da Eylül, Ekim, Kasım aylarında yine biraz hani niye girdim ki ya bu işin içine gibi bir hissiyata kapılacağını göstermiş işin açıkçası. Ama o da çok geçici bir süre olacak. Ben şöyle hissediyorum. İşin açıkçası, çok açıkçası dedim. 2019-2020'den beri işler ters gidiyor diye gösteriyor Ali Koç'un haritasında verdiği emeklerle ilgili olarak. Daha güzel sonuçlar alması gerekirken çok böyle dış koşullar, problemler, pürüzler, bir sürü şeyden olamadı diye gösteriyor. Bu sene 2019'dan bu yana verdiği emeklerin karşılığını almak istiyor. Almazsa artık bırakıp gidebilecek güçte ve cesarette diye göstermiş. Yoksa normalde çok hırslı, çok tuttuğunu koparan, çok karizmatik, cesur bir harita var burada.
Gidici galiba. Tabii tabii.
Bıkkınlık
yani.
Gelmiş.
Tabii ya Rabbim ya. Allah uzun ömür versin. Yani başkanlıktan gidecek galiba.
Ömrü uzun gibi duruyor. Sıkıntı yok.
Ömrü uzun mu inşallah?
Ömrü uzun duruyor.
Yani bence zaten evet, yöneticilik yani, açısından şanssız günler geçirdi.
Evet, hani cesur diyor ama bıkmış diyor.
Ama bir insan da her şeyde şanslı olamaz canım. Ah. Hem zenginsin, hem yakışıklısın, hem koçsun, karizmatiksin, hiç. Hem güzel bir evliliğin var, hem çapkınsın, hem...
Artık bu da nazar boncuğu.
Bu da nazar boncuğu. Yani. Hemen nazar de orada da başkanlıkta da iyi olmayıver yani. Peki. Şimdi ben birkaç...
Kendi kendine peki deyip noktayı koyma.
canlı yayınlar.
Çok iyi, evet.
Peki de. Ya ben diyorum ki...
Sor canım.
Biz 3 aydır falan yayın yapıyoruz ya. Ben sokakta görsem bize şeyi tanımam. Neydi?
Zahayı ben de tanımam.
Ya geçen gün Fenerbahçe Trabzon...
Kim istiyorsanız fotoğraf.
Ben hiçbirini bilemedim. Hala soruyorum.
Bize bilmediklerimizi aç. Zaten bilmiyoruz da benim bildiğim bir tek şey var. Arda Kardeşler.
Arda Kardeşler.
O da hakem.
Alakasız.
Ben de onu bilmiyorum mesela.
Halil Umut Meler'i de unutmam artık.
Evet, ben de o aklıma kazındı bak.
Dün değil işte, o geçen hafta işte şeyi izlerken, Trabzon Fenerbahçe maçını izlerken şeyin farkındayım bak. Ferdi Kadıoğlu. Ha, bugün iyi koşacak. Bak, Ferdi Kadıoğlu'nun resmi yok ama haritası gözümün önünde. Bugün iyi koşacak, çok yorulacak. Fred geldi. Fred'le bir şöyle geldi.
Evet, bu arada dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz de belirtmişler. Geçen hafta Trabzonspor maçı için Fred'in yıldızlaşacağını söylemiştiniz siz. Fred 2 gol attı Trabzonspor'da.
Evet, Fred
2 gol. İlk golleriydi.
Benim bu kadar işte farkında olmadan, evet, söylüyorum. Çünkü yani çok haritaya bakıyorum, unutuyorum.
Dinleyicimiz Fatih Bey yazmış. Teşekkür
selamlar
ederiz.
Selamlar Fatih Bey.
Ama tabii bunlar bahis tavsiyesi değil.
Değil.
Hayır, iddia tavsiyesi değil.
Kendisi bu sayede para kazanmış, o yüzden teşekkür
ederim. Hayır. Hemen o parayı bağışlıyoruz.
Ramazan gününde mübarek Ramazan.
Bir daha da yapmıyoruz.
Bunlar bahis yani. Tavsiyesi değil.
Kesinlikle
arkadaşlar.
Kesinlikle değil. Biz öyle dedikodu, muhabbet, evet, sohbet. Vallahi birazdan bize hiç tanımadığımız futbolcuları verecek Muzaffer. O yüzden siz bizi YouTube'dan da bir izleyin. Bir bakın bakalım biz ne durumdayız. İki kadının, iki futbol bilmeyen kadının tek canla buraya kadar gelmesi. Evet.
Ama kadın olduğumuz için 7 canlı kediler olarak.
Bu arada evet, sürekli şey... 4 ayak üstüne düşmemiz var. Ben ama yok sevdim ya bu futbol işini. Ters köşe oldu. Yani böyle çim sahalarda topu stilettoyla geziyor gibiyim.
Ay ne yaptık biliyor musun? Bak, Astro Derbi gecesi için bir teras alanına şey yaptık. Çim saha yaptık küçük. Küçük de bir kale. Ben topuklularımla gittim. Golümü attım. Artık gol filan atıyorum yani hani. Ay, öyle bir uzmanlık falan.
Vay be.
Öyle şeyler oldu yani. Yani o yüzden evet, bence de stilettomuzla yakıştık buralara.
Yakıştık ya. Biz de böyle
canım partnerim.
Aynen öyle.
Sen de benim canım partnerimiz demek istedim.
Biz de bu işin ucundan tuttuk. Şimdi bu haftaki milli maçta bir tık daha böyle dostluk maçı değil mi? Bu ne maçı bu? Hazırlık bir şey mi oluyor?
Evet.
Bir hazırlanıyoruz galiba.
Ne? Gerçekten neden böyle bir şey bu?
Yani milli ara oyuncuların ısınması.
Isınma maçı. Anladım. Maçı, dostluk maçı.
Turnuva kimle başlayacak.
Kimle oynayacağız?
Bakalım hemen.
Hemen bir bakalım.
İlki Macaristan. Onu öğrendim.
Macaristan.
Evet. Macaristan'la bugün 22:45'te.
Bugün gece.
Evet.
Macaristan'da o zaman maç.
Evet.
Tamam.
Evet.
Bence bir sakıncası yok. Sence?
Bence de çok. Yani oynayın, Macaristan'a mı kalsın çocuklar?
Dövüşmeden oynayın kuzum. Tamam mı? Çok şey yapmayın. Bizi de yormayın. Bak bir şey soracağım. Ne kadar alışmışım lig maçlarını konuşmaya ya. Böyle dostluk maçları falan bana çok böyle sütlü tatlı gibi geldi.
Öyle mi?
Ya da işte oruçtan mı her şey tatlı gibi geldi?
Viyana kapısına dayanmıştım biliyorsun Macaristan'dan geçin.
Bak konu bambaşka geldi. Bir futbolcu ver de konuşalım ya. Evet. Bu arada tutulmalarla ilgili sormak istedikleriniz varsa özel hayatınızla ilgili bugün Duygu bir kişininkini yorumlasın.
Evet.
Bak tamam, değil mi? Olur. Sevgilisinin, kendisinin tutulmayla ilgili ne olacaksa bize söylesinler. Mesela benle başlayalım.
Bir kişi derken beni kastediyor.
Hayır, biz Muzo'yla şey yaptık. Aşk hayatımızla ilgili hiç konuşmama kararı aldık değil mi, evet, Muzo? Yani olumlu ya da olumsuz hiçbir şey konuşmayacağız.
Ha, bu kararı almış haliniz. Tamam ya. Olur.
Evet, evet.
Ben şeyim. Ya bu futbolcu... Ben de size adapte olma kararı almıştım. Ben kendi özelimi dökecektim. Şimdi o zaman ya, geri çekiliyoruz o zaman. Bitti.
Ben 8'ine kadar
Omerta.
8'ine kadar kesinlikle konuşmuyorum.
Zaten konuşmazdım ben arkadaşlar. O yüzden.
Aa. Bu ismi göstermiyoruz. Hata. Beni yakın çek.
Hatalandı.
Bir hata var. Bir şey söyleyeceğim sana. Olabilir. Mesela sen harita açıyorsun ya. Hep futbolla ilgili konuşuyoruz. Evdeyken açtığında mesela diyor musun? Icardi bugün karısıyla kesin bir şey yaşayacak. Kötü bir şey yaşayacak.
Yani o kadar gündemimde değil ki Icardi'nin karısıyla kavgası.
Hayır mesela ama o gerginlikleri tanıdığım... sadece sahaya mı yoruyorsun?
Yani? Ha değil tabii, o normal özel hayatıyla da ilgili yani. Çok iyi tanıdığım isimler var. Onlara direkt derim yarın sen bunu yaşayacaksın filan. Futbolcu olarak da yani. Yani yarın bu olacak falan.
Mesela sen hiç Arda Turan'ın harita baktın mı?
Ha bakmadım.
Bu çünkü niye sordum biliyor musun? Evet çok kötü günlerden geçiyor ve bence bir sürede daha geçecek. Arda Turan'ın haritasına bakalım mı? Bakalım. Çok merak ediyorum. Aslında biraz futboldan çıktı, magazinsel oldu ama Arda Turan doğum tarihiyle beraber 30 Ocak 1987.
Hemen bakayım.
37 yaşında Fatih, İstanbul doğumlu. Biliyorsun Bayrampaşalıdır kendisi. Ve şimdi de hala Eyüp Spor'da mı?
Evet.
Orada teknik direktör.
Evet.
Yani şöyle bir dönemi var. Aslında bu sadece 2022-2023 ikisi de kendi içinde çok böyle süper rahat olmayan, zorluklar yaşadığı, biraz daha mücadele etmek zorunda kaldığı dönemlerdi diye göstermiş bizde. Hmm. 5 Mayıs 2023 ile başlayan dönemde ise 22-23 yıllarında yaptığı her şeyin iyi ve kötü ortaya dökülmesi.
Eyvah
iyi
eyvah.
Kötüsü şeklinde. Özellikle Kasım ayı, Kasım 2023 yine keza zorlu bir dönemdi. Akrep'teki yeni ay nedeniyle, o da zaten artık yavaş yavaş akabinde Seçilerzan da değil mi ya?
Seçilerzan.
Aynen evet, o mevzuların evet. İyice ortaya çıktığı zaman dilimi. Şimdi yakın vadede bence spor kulübüyle bilmiyorum nasıl gidiyorlar ama yani sportif faaliyetler anlamında olumsuz vermemiş çok. Yani burada kahramanlaşacağı, iyi yapacağı, belki başarılı olacağı, belki teknik adamlığıyla ilgili övüleceği şeyler var. Ancak öfke kontrolüyle ilgili 30 Ocak 1987 değil mi?
Evet.
Tamam. Öfke kontrolüyle ilgili bazı mevzular, daha işte tartışmalara girdiyse, kavgaları olduysa, gerginlikler olduysa, bu mevzular tekrar gündeme düşecek, dillendirilecektir diye zaten gösteriyor.
Zaten bence kontrol edemiyor Duygu öfkesini. Çok da tabii haklı sebepleri de var. Yani onun da çok üstüne gidiyorlar. Faturayı sadece Arda çok popüler olduğu için mi ödüyor? Bu Seçilerzan olayında tek lokomotif Arda mıydı? Bence değil. Yani hep bir Arda Turan şeyi var.
Yani bu konuda bu arada çok haklı bence de, dediğin gibi. Çok üzerine geldiklerini düşünüyorum. Çünkü parayla ilgili akıl karışıklıkları nedeniyle aslında hani hak ettiğinden daha büyük şeylerle suçlanılma diye göstermiş. Yani yaşadığından daha büyük şeyler atfediliyor şu anda kendisine diye gösteriliyor. Yaptığı eylem açısından diyeyim. Hani bu o bütün o süreçteki parayı kaybetme şu bu değil de sanki niyet açısından daha olandan daha kötüsüyle suçlanılıyor diye gösteriyor. Bunun devamı gelecek. Bu arada
bir şey söyleyeceğim.
Yani bu Eylül 2024'lerde falan başka şeyler de patlayacak işin içinden. Devamı var bu meselenin.
Bircan Bali ve Duygu Demir'le Astro Futbol devam ediyor.
Ardından Astro Futbol kaldığı yerden devam ediyor. Radyo Gol dinleyicileri ve YouTube'dan bizi izleyen sayın izleyicilerimiz. Şimdi Arda Turan'ı konuşmuştuk. Arda tabii kötü günler geçiriyor. Bir gün benim işte kızın babasıyla şiddetli bir kavga etmişiz. Daha manitayız. Ama yıkılıyorum yani üzüntüden. Herhalde ayrılıkta son üzüldüğüm Saygı'nın babasıdır. Yani artık üzülme şeyimi de kaybettim. Çok üzgünüm falan. Arda'yla da iyi arkadaş olduk. Tabii başta çok büyük sıkıntılar yaşadık magazinsel açıdan. Sonra iyi arkadaş olduk. Sonra durduk yere Arda beni aradı. Yakındı, komşumdu zaten. Ne yapıyorsun dedim kanka. Dedim ki vallahi kanka çok mutsuzum. Ne oldu dedim ki Ömer'le çok kötü biz kavga ettik. Bir dedim bir problem var aşamıyoruz dedim işte bir güven problemi bir şeyler anlattım ama dedim ki cenaze gibiyim ona da belli etmemem de lazım falan. Ya dedi kanka sen manyak mısın ya? Ne oldu dedim. Ya dedi git ne gerekiyorsa yap. Bak dedi biz dedi Aslı'yla dedi çok büyük bir kavgadan dönerek dedi evlendik dedi. Ondan sonra dedi resmi nikahımızı kıydık ve hemen dedi dini nikahımızı da kıydık dedi. O dini nikah bizi dedi birbirine bağladı. Git dedi resmi nikah tarihi al, hemen arkasından dini nikah tarihi al dedi. Ben de dedi şahidinizim.
Hadi.
Ondan sonra Allah Allah, şimdi aklımızda olmayan saçma sapan bir şey. Daha kendimiz daha barışmamışız hani konuya. Vakıf değiliz. Bizi zorla evlendirtti biliyorsun. Gerçekten söylüyorum.
Oldu mu şahidiniz?
Her şeye şahit oldu. Aa. Bir de Ömer'le de özel arayıp konuşmuştu hatırlıyorum. Öyle bir hayatımda bir şeyi var yani, etkisi. Hatta dedi ki ya hemen evlerin çocuk yapın, siz manyak mısınız, ne kavga ediyorsunuz, kavga edeceğinize çocuk yapın dedi. Gerçekten de onun sözünü dinlemişti çünkü o çok aile babası bir adam. Evet, o da çok zor zamanlardan geçti. Çok da çapkın dönemleri oldu ama şimdi Aslı tabii benim daha iyi, daha çok görüştüğüm bir arkadaşım. Aslı da onu güzel idare
evet,
etti.
Evet, bence çok şey bir isim. Yani çok duruşu da çok net. O yüzden ben çok beğeniyorum
bir kadın,
Aslı'yı.
Bir adamın hayatındaki kadın o adamı ele veriyor.
Kesinlikle.
Bak ele veriyor nasıl? Adamın gerçek kişiliğini, adamın sosyo-kültürel durumunu,
karakterini,
bir de adamın dini görüşünü. Sağ mı sol mu falan, böyle bir sürü sağcı sağcı görünenlerin hepsi, alıyorlar kadınların hepsi yarı çıplak. Muhafazakar görünenlerin hepsi aslında hep yalan dolan. Ben hep derim ki senin hayatındaki kadın senin gerçeğindir.
Tabii.
Çok asil bir kadınla evlendi. Şimdi evet, zor dönemlerden geçiyorlar, her zaman yanındayım ama inşallah bu dönemlerde geçecek. Bu kar boran yaza döner.
Şimdi şöyle bir şey diyeceğim sadece. Oradan şeyi geçeyim. Gerçekten Eylül ayında başka bir şeyler daha çıkacak bu süreçle ilgili kötü olarak. Mi? Hukuki bir sürecin devamı diye gösteriyor. O yüzden aslında hani Ağustos, Eylül aylarında olan biteni her ne ise çok fazla dillendirmeden, dışarıya dökülmesine izin vermeden daha korunaklı ilerlemek çok daha akıllıca olacaktır. Çünkü yakın vadede mesela bu öfke kontrolü temasıyla ilgili gündeme gelecektir diyorum ya. Yani çok böyle malzeme vermemek dışarıya, basına malzeme vermemek en akıllıca çözüm, yoksa başarılarıyla takdir edileceği bir dönem bekliyor onu bence.
Ya hani bu malzemeler olmasa mıydı?
Başarıları yine konuşulacaktır ama bir yandan diğer malzemeleri çok da fazla fırsat olarak
hani
öne dönmek lazım.
Gölgeledi.
Evet yani bir de ufak tefek eylemlerinde alıp onu büyütebiliyor ya basında bazen yani. Konu büyüyebiliyor. O yüzden o fırsatları vermesin diyorum. Yani artık olan oldu, biten bitti. Evet. Sürecin devamını da göreceğiz hep beraber ama bunun haricinde herhangi bir işte öfkeli bir çıkış vesaire gibi bir tavırla buna fırsat tanımaya hiç gerek yok.
Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş artık takımlarında ligin sonlarına doğru Beşiktaş yarıştan iyice kopuyor. Evet. Şimdi ben sana bugün artık serbest bir gün olduğu için çok kritik sorular sormak istiyorum.
Hadi bakalım. Gönder gelsin.
Bir Galatasaray Fenerbahçe
var, değil mi?
Durumu var. Bir, yani herkes şöyle yapıyor. O hafta Galatasaray berabere kalsa bittik diyorlar. Fener berabere kalsa şampiyonluk gitti diyorlar. Ben sadece tabii söyleme. Son ana kadar gerçekten bu yarış halinde mi olacak yoksa biri alıp kopacak gidecek mi?
Bence yarış hali olacak.
Öyle mi?
Çünkü hep şey gibi diyorum ya, Fener kim şampiyon olacak diyorsunuz. İki tarafı da söylüyorum. Diyorum ki Fener'in 26 Mayıs'a kadar arkasında bir destek var. Yani ligin sonuna kadar destek var. Fener'e yürü ya kulum diyen. Bu arada bu Avrupa'daki başarıları için de güzel bir destekleyici. Ama Galatasaray'ın, hatırlıyor musunuz, geçen hafta için ben onu puan durumu için diye düşünmüştüm ama bir dönüm noktası olacak. Bu konular dedi, tekrar konuşulacak dedik. Hatta bu konu dediğimiz belki Trabzon-Fenerbahçe maçının devamı ama bu konu akabinde 25 Mart tutulması Galatasaray'ın güneşine işaret ediyor. Bunun da bir karşılığı var. Geçmişteki mevzular, bugün olanlar Galatasaray'la ilgili tekrar tekrar gündeme gelecek dedik ama bir yandan da başarıyı destekler bu enerji dedik. O yüzden şimdi iki tarafa da ne yardım ne serden, şimdi bir taraf yürüyor diyemiyorum ki, öyle olunca bence devam edecek diye düşünüyorum.
Bir de aklımızda tabii daha değişik sorular da var. Şimdi bu gündemdeki ligde, Süper Lig'den çekilme söz konusuyken aslında ligden düşen sayısı 4'tür değil mi? Yani 3'tür 4'e mi yükselecek böylelikle?
Evet, 3 olacak.
3'tü 4 olur o zaman. Ya da direkt son 2 mi olur? Fotodakini mi atarlar acaba?
Olabilir.
Şimdi çünkü bütün sistem değişir böylelikle yani. Bencil de aramamak.
Evet, normalde 4 takım düşüyor bu süre içerisinde.
Şimdi tabii böyle olursa 5 olacak.
Evet, muhtemelen belki. Ben de şu, yani güzel bir soru sordunuz ama çok hakim değilim.
Çünkü kimse bu duruma hakim değil. Çünkü böyle bir şey daha önce yaşanmadı.
Evet. Ben sana şöyle bir şey soracağım. Buyurun. Federasyonun kuruluş tarihi var mı?
Muhakkak vardır. Bakalım
bir
hemen.
Baksana federasyonun kuruluş
tarihine
şey.
Bakalım.
Aynen bir bakalım.
Bir karma, bir karışıklık var mı?
Sen şeyi biliyor musun? Bir defa Doğan geldi bana burada doğum tarihi veriyor. İsim vermiyor. Baksana bunu konuşmuştuk sanki. Mehmet Büyükekşi'ninkini vermiş.
Meğersem federasyon başkanı.
Yani. Evet. Ne olacak? Kalacak mı? Gidecek mi diye. Ben de dedim ki o dönem ya zannetmiyorum. Hani tamam üstüne yükleniliyor bu kişinin ama yok böyle bir şey. Şimdi Büyükekşi'ninkine de bir daha bakalım.
23 Nisan 1923'te Türkiye Futbol Federasyonu kurulmuş.
Ha, 23 Biz niye böyle sevindik ya çocuklar gibi şendik 23 Nisan.
Ama 23 Nisan'da. Tam işte o hepsini birbirine bağlamışlar ne güzel.
Duygu ne kadar tatlı ya. Tarihlerle aşk yaşıyor. Anam diyor 23 Nisan. Ay cıvıcık cıvıcık. Türkiye Futbol Federasyonu kuruldu hanım. Bir kendine gel. Bıcı bıcı bıcı şey gibi. Muhallebi gibi evet.
O 13-14 yaşlarında bir köpeğim var ya benim adı da Dede. Giydirdim formayı ona geçen gün. Herkesin kucağında yavrum.
Dede'yle mi götürdün?
Biçimin, aynen. Şimdi yalnız federasyonla ilgili. Madem 1923 kurulmuş. Kuruluş tarihi 1923. Diyor ki 2026'ya hayır kadar. Ya.
23 Nisan 1923 mü?
Evet.
Evet.
Meclisle beraber yani işte. Resmen.
Hakkımı ver.
Tamam hakkını verdim.
Hakkımı ver. 25 tutulması şey. Şöyle diyeceğim. 2026'ya kadar tekrar yapılanma sürecinden geçiyor diyor. Bu ne demek? Düzen sürekli yıkılır, bozulur, tekrar yapılır. Yani
Cumhuriyet'ten önce mi kuruldu ya? Tabii ya.
23 Nisan 1923.
Yani 29 Ekim 1923 ya Cumhuriyet.
Şimdi yansıt
yemin ederim. Yemin ederim.
Yemin ederim. Ben federasyonun bu kadar erken ya yani erken pardon geç kurulduğunu düşünememiştim pardon.
2026'ya kadar tekrar yapılanmadan geçiyor diyor. He. Ağustos ve Eylül ayları. Ağustos 15 Ağustos civarları. Valla o dönemde büyük ekşi istifasını verirse ben şaşırmam. Ağustos ortasında büyük kavga gürültü gerginlik olacak diye vermiş.
Bu Ağustos.
Manşeti aldık.
Eylül ayında 18 Eylül tutulmasında bir sürece girilecek. Bu biraz belirsiz ve kaygılı bir süreç hissettirecek. Kimlerde ne yapıyor kaygan zemin. Burada biraz ben size şöyle söyleyeceğim. Şimdi burada iddialı konuşmak istemiyorum ama iddialı konuşacağım. Eğer ki federasyona bağlı kurumlar içinde yolsuzluk, dolandırıcılık falan gibi böyle hani ya da bir hak yeme gibi enteresan şeyler varsa, yapılanmalar var ise, vardır demiyorum ama var ise Eylül ayında bunların ipliği, foyası ortaya çıkar, dökülür.
Ne diyorsun?
Büyük dökülür hem de ve...
Ne oldu ve şu anda? Konu nasıl buraya geldi?
Sonrasında Mart 2025'e doğru ancak tamamen ipler durulmuş olur. Şeyler...
Bir yıl sürecek. Olur.
Eylül 2025'ten, Eylül 2024'ten çok özür diliyorum. Mart 2025'e kadar.
6-7
ay. İlk 3 ay çok karmaşık geçer. Kasım sonu, Aralık başı eski defterler bir daha açılır. Ocak'ta ancak toparlanır gibi bir döngüsü var. 1923 diyor, vallahi öyle diyor Muzo. Öyleyse böyle.
Yemin ederim öyle diyor.
Tabii ki yani sonuçta kulüplerin kuruluş tarihleri 1907-1905 evet, bunları evet. Yani bir federasyon olmaz.
Benim bir şey
çok şaşırdım. Ağlıyormuşum değil mi?
Benim bir şey Cumhuriyet'le başladı ya. Cumhuriyet'in dışındaki her şey bana bir tuhaf geliyor.
Tarihine. Bir de Büyük Ekşi'nin doğum tarihi varsa onu alalım.
Evet bir de Mehmet Büyük Ekşi'ye bakalım. Federasyon başkanı bakalım onun durumu ne olacak?
10 Mayıs 1961.
10 Mayıs 1961. Ağustos'ta diyorsun bir kaşıntı bir şey var.
Boğa burcu.
Evet.
Gaziantep'te doğmuş.
Mayıs sonuna kadar destek enerjisi var. Bu şu demek yani Mayıs sonuna kadar yerinde. Hani şimdi iki gün sonra bıraktı gitti gibi bir şey yok.
Evet. Ama zaten hiç oralda olmuyorlar bence. Yani hiç
tepki yok değil mi?
Evet. Yok yok evde yok.
Bir şey soracağım. Bu Halil Umut Bey'in şiddet vakası Ocak sonu Şubat başı o aralarda mıydı ya? Hatırlamıyorum.
Tabii yani o aralıkta olmuştu. Ocak başı gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Ocak
başı. Halil Umut Bey'in Şubat başı bence.
Bence de o daha yakın.
Daha yakın.
Eğer ki Ocak sonu Şubat başıydıysa oradaki vaka üzerine bu yakınlarda olan hepsi birleşecek. Mayıs'ta aslında 8 Mayıs gibi yerim garanti gibi bir hissiyatı var. Benim, evet. Yani ben sağlamım yerim garanti diyor. Ama her ne oluyorsa gerçekten de Ağustos ayında güç savaşları, tantanalar, gerginlikler, çıkışlar.
Allah Allah.
Burada bir kavga gürültü var yani. Umarım kalp rahat, kalbinden hasta falan değil değil mi ya?
Muzaffer
bunu. Sen biliyor musun?
Şoka ama girdi çocuk.
Kimmiş? Hani Süper Kupa zamanında rahatsızlandı falan gibi bir şey olmamış mıydı?
Öyle tansiyon. Bir durum yaşandı doğru. Ama yani ya. Tabii o neden yaşandı, niçin yaşandı
tabii bilmiyoruz
bilemiyoruz.
Ama yani yine olası öyle bir durum. diyeyim, Ağustoslarda diyeyim.
Mehmet yani. Bey anladığım kadarıyla sıkıştığı zaman sağlıksal problemler yaşıyor.
Taraftar gergin. Mehmet Bey her sıkıştığınızda kalbiniz teklemesin diyor. Allah sağlık versin tabii ki. Biz kimsenin sağlıkla ilgili bir sınav yaşamasını istemeyiz tabii ki.
Ama yani olaylar geliyor.
Mayıs sonu bana çok mantıklı geldi. Çünkü çok ligin de sonlarına doğru ya. Federasyon bir kere bir de iki vakada Halil Umut Meler'e denk geldi.
Evet ya,
şimdi bu Halil Umut Meler'in durumu ne olacak asıl? Adamda bir sıkıntı var.
Şiddeti üzerine çekiyor resmen, değil mi?
Resmen bir şiddeti çeken, daha doğrusu kaosu toksik bir... aşk hayatım benim.
Öyle seviyor.
Halil Umut Meler benim aşk hayatım.
Kavga gürültülü seviyor. Her şeyde retro haritasında. Onlar da etkiliyor.
Öyle mi?
Evet. Ya şöyle diyor ama gerçekten de şimdi şu oturuşumu görmüyorsunuz şu anda sevgili dinleyenler ama şey yaptım yani.
Şunun halk dilinde bir karşılığı var da söylemeyeceğim. Bak bak güzel kardeşim.
Aynen. Ve buradan dönüp Halil Beyciğim diye böyle bir.
Daha da öyle olsun.
Halil Beyciğim diyeyim. Ya şöyle ki şimdi Merkür yengeçte karar alırken duygusal kararlar alıyor. Bir, ikincisi aldığı kararlarda geçmişle ilgili mevzular çok fazla karşısına çıkıyor. O yüzden aslında özellikle daha duygularından arınık ve dikkatli kararlar alması gerekiyor ama bunu yapamıyor diye gösteriyor. O yüzden de mesela o gün o şiddetli kavgalı gürültülü o Trabzon maçının gününde en önemli şey Ay Merkür aldığı kararlarla ilgili bir şey var burada, sınır çizememek, olayın böyle büyümesi gibi bir şeyler var aslında. Biraz
yani aldığı bu kararların duygu yükleri onu ağırlaştırıyor hayata karar. Yani aslında mantıklı kararlar alsın diyorsun. Evet. Duygularından uzak dursun. Ama Merkür'ü yengeçte nasıl alacak adam?
İşte yani. O da çok zor.
Acaba benim Merkür'üm nerede? Benim Merkür'üm rotasını karıştırdı.
Hayır, senin Merkür'ün rotasını karıştırmaz. Sen çok akıllısın. Senin aklın yerinde, fikrin yerinde.
Bu arada
sen çok duygusalsın sadece. Duygu tarafına uçtuğun zaman şirazen kaçıyor. Mantığa geçtiğin zaman
kendine geliyorum.
Çok iyi oluyorsun.
Tamam.
Halil Umut Meler 11 Aralık 2023'te saldırıya uğramış. Yani yeni yıla bile
Aralık'ta mı?
Tabii. 11 Aralık'ta evet.
Olamaz ki ya.
Öyle. Ankara Gücü Çaykırcı spor maçında hatta. Bayağı geçmiş üstünde.
Tamam, Şubat döneminin şeyi yok ama Uranüs karesi var. Oradan yine dediklerimizin bir kısmı olur şeyle ilgili. Büyük ekşiyle ilgili.
Ben hiç böyle hatırlayamadım biliyor musun? Sanki
bana da çok yakınmış gibi geliyor.
Aralık'tan önceymiş gibi.
Öyleymiş.
Tabii bir de yumruğu biz yemediğimiz için nereden bileceğiz onun tarihini, değil mi? Adam kim bilir? Evet, adam gün gün sayıyordur yani.
Evet.
Çok tabii o da kınadığımız bir durum.
Tabii yani.
O da bir yönetici tarafından yani.
Hiçbir şey bunu işte. Şey
bu senenin gerginliğine sebebiyet ve başlangıç olan olay. Ondan sonra çok ipler gerildi iki tarafta da. Sonra Süper Kupa krizi dediğiniz gibi.
Bir dakika, Süper Kupa oynanacak mı bu arada? Yedisinde oynanacak galiba değil mi? Bayramdan yani hemen önce.
Şu anda öyle ama bununla alakalı bir itiraz durumunda bulundu Fenerbahçe tarafı. Hmm. Çünkü Fenerbahçe'nin Avrupa'da da maçları olduğu için ertelenmesi yönünde, farklı bir zamanda oynanması yönünde federasyona iletildi. Değerlendirileceği konusunda bir geri dönüş alındı. Henüz daha tam net değil ama şu an 7 Nisan.
Çok
geçerli
yakın insan, evet.
Peki hani dedin ya programın başında hiç görmediğimiz futbolcular belki olabilir dedin. O futbolculardan mesela Arda Güler'e.
Ay evet, Arda Güler'e hiç bakmadık.
Evet, merak da ediyoruz değil mi? 25 Şubat 2005.
Arda Güler'le ilgili şöyle bir şeyim var benim de. İlk böyle geçen yazın başında Çeşme'de bir etkinlik gibi, davet gibi, tatil gibi bir yerdeyim. Çok sevdiğim Yalçın Hafızoğlu, buradan oyuncu arkadaşım, selam söyleyeyim. Şey yaptı ya, böyle harita, astroloji falan diye konuşuyoruz. Bana ilk sorduğu şey Arda Güler'in haritası. Kendi haritası değil, başka bir şey değil. İlk önce Arda Güler gidecek mi, kalacak mı? Gidecek mi Real Madrid'e, ne olacak filan diye. O yüzden hani ilk baktığım haritalardan biri Arda Güler'in
haritası. Bu Arda sağlık sıkıntısı yaşayan Arda değil mi? Hani küçük olan çocuk. Hani annesi babası.
Evet doğru.
O çocuk
evet.
Tamam.
Yalnız 25 Şubat 2005 mi gerçekten?
2005 evet.
25 Şubat.
Evet.
Tamam.
Yemin ederim 25 Şubat 2005. Ama ispatlayamam.
Ay, şimdi 22'sindeki maçı açıyorum hemen. Zaten bugün.
Bugünkü maç işte.
Ya Arda Güler için şöyle bir şeyimiz var. Onun yerini, yurdunu tam bulması her şeyiyle beraber bence Ha bu maçta oynarsa bu maçta performansı iyi olur. Burada bu maçta bir sıkıntısı yok. Bu maçla ilgili bir sıkıntısı yok. Performansı iyi olur ama şöyle bir şey diyeceğim size. Hani sanki böyle biraz dengesiz ya durumu. Hani oynuyor oynamıyor, çıktı çıkmadı, bir sene boyunca böyle dağıldı etti falan gibi, sanki hak ettiğinin tam karşını alamadığı falan gibi bir enerji var. Bana şöyle geldi, yaz aylarında, Ağustos aylarında falan, onda Ağustos Eylül bir gergin bir dönemi olacak ya, acaba kalmayayım döneyim mi, bir kararsızlıklar falan var diyor. Acaba orada kalmayayım döneyim başka yere geçeyim, böyle bir şey olabilir mi?
Real Madrid üzerinden.
Evet.
Yani şöyle,
çünkü hayat rotasıyla ilgili diye demiş.
Bazı haberler çıkıyor tabii, yani gerçekliğinden emin olamıyoruz. İddia bunlar. Hani kiralanması yönünde de bazı haberler çıkıyor. Ama olabilir, Arda Güler burada kalacağım demişti hep. Tabii ama olabilir.
Yani konuşma, kiralama falan olabilir. Yani biraz, çünkü sanki onun da kontrolü dışında 2-3 tane alternatif olacak da böyle bir, hani tam kararı veremeyip bir yerde bulacak kendisini falan gibi,
çünkü
bir şey vermiş.
Çünkü çok fazla forma şansı bulamıyor Real Madrid'e. Yani son dönemlerde yavaş yavaş girmeye başladı. Son 5-6 dakika kala gol de attı.
Bu arada bu tecrübelenme evresi olarak gösteriyor. Yani ne yaşarsa yaşasın kötü değil. Daha önümüzde 1,5 yılı var. Bu 1,5 yıl boyunca tecrübelenecek, güçlenecek, kendine sağlam bir yer edinecek. Burada dirayetli ve dirençli kalması lazım. Pes etmeden devam etsin diye göstermiş. Ama bence Ağustos, Eylül aylarında ufaktan bir hayal kırıklığı ya da böyle bir dalgalı bir evresi olacak gibi. Bu maç özelinde de hiç fena durmuyor bir çocuğum. Burada şey olur yani.
Çok güzel. Bu maçta eğer oynarsa hiç fena durmuyor değil mi? Hakan Çalhanoğlu'ya bakalım. Hiç bakmadık. Bakalım. 8 Şubat 1994. O da bizim tabii artık tecrübeli isimlerimizden bir tanesi oldu milli takım için. Olmaz olmazlarımızdan.
Hangi
ben çok da
oynuyor?
Severim kendisinin futbolunu.
Hangi
Inter'de takım oynuyor?
Türkiye'de değil. Daha önce Galatasaray'daydı galiba bu.
Yok. Türkiye'de hiç oynamadı Hakan Çalhanoğlu.
Hakan Çalhanoğlu hep milli takımda oynuyor.
Evet.
Peki. Ama Hakan Çalhanoğlu çok güzel şey oynar.
Zeybek.
Evet. Kendi düğününde de oynamıştı.
Evet. Şimdi Kova burcu haritasında güzel kova göstergeleri var. Mars desteği de var Kova'dan. Bence bu maçta iyi bir performans sergileyecektir diye düşünüyorum onun içinde. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim size. Mars son derecede bugün. Bu son derece Mars olayı biraz böyle hani şeylere, ters hamlelere, belki biraz düşüp kalkmalara, biraz gereksiz yere gergin olmaya açık bir enerji. Ama Ay Başak'ta Türkiye'nin haritasına baktığımda bu çok zorlamayacağımızı, işte daha böyle kardeşlik gibi göreceğimizi, bir idman gibi göreceğimizi bazı yönlerden göstermiş. Sadece şu Mars son derecede inşallah böyle bir böyle el kol çarpmak etmek falan, böyle alakasız bir yerden bir sıkıntıları çıkmaz. Hmm. Yoksa Hakan Çağlan'ın haritası da gayet güzel. Peki. Zaten bu arada bence şeyi iyi. Yani yaz aylarında tekrar daha var. O dönemde hala oynar mı bilmiyorum. Bence oynar. 2026-2027 çok büyük bir liderlikle
oynar.
Şey yapacak. Oynar. Yani hani jübilesini yapacaksa bile, atıyorum 2027'de çok sağlam bir şekilde yapacak onu.
Daha jübile yapmaz.
Yani jübilesini henüz yapmaz ama Galatasaray şeyi, yani 2027'de
33 yaşında oluyor.
33 ya, oynar.
Yapmaz, oynar. Oynar.
Çok iyi bir hamle var orada. Yani gerçekten kariyerine bir sıçrama
ben
daha getirecek
Türkiye'ye geleceğini
bir hamle var.
Galatasaray. Bak Galatasaray çok benim de içimden geçen bir Hakan Çalhanoğlu Galatasaray forması var gözümde yani.
Zaten yani ilgi duyduğu takımlardan birisi Galatasaray.
Bu arada Galatasaray'ın Güney Aydın'ıyla beraber kan çekiyor demek bu yani. Yani biliyorum, seviyorum, hani isterim.
Ha, orayla zaten evet, çok bağdaştırdığımız bir futbolcu. Bir tane yine küçük bir futbolcu, küçük genç bir futbolcu var. Onu da merak ettik. Belki oynatır. Kenan Yıldız.
Evet, o da çok yetenekli bir isim.
4 Mayıs 2005 yetenekli bir genç isim. O da 19 yaşında daha.
Nerede oynuyor?
Evet, şu
Juventus'ta
anda
oynuyor.
O da bakalım bu maç forma giyecek mi, giyse nasıl olacak? Çok iyi ha?
Ya haritası çok iyi. Şöyle, bu maç tamam, bu maç da güzel, bu maçta koşar yapar. Ama asıl şeyi çok iyi. Bu sene boyuncaki performansı, bu Nisanlar'da
hangi
kahramanlaşıyor
güzel
diye güzel gösteriyor. Önü çok açık.
Yani bizim
heyecanlandım yani. Onun adına heyecanlandım.
Şimdi bizim böyle yıldız futbolcularımızın, genç yıldızlarımızın yurt dışında, ülkemizin dışında bizi temsil ediyor olması büyük gurur.
Çok.
Biz Arda'da da aynı şeyleri yaşadık. Günlerce Arda'nın transferi konuşuldu. Tabii Kenan da aynı şekilde. Onlarla gurur duyuyoruz. Tabii ki ne kadar çok milli forma giyerlerse bizim için o kadar iyi. Belki bu ikisi bugünkü maçta ilk 11'de yer alacaklardır diye düşünüyoruz. Peki başka
şöyle bir şey. Buyursunlar. Kenan Yıldız'ın Türkiye ile olan haritasını eşlediğimde de Kenan Yıldız orta uzun vadede Türkiye için hep bir kahraman olacak diye.
Allah Allah.
Ne güzel.
Uzun yıllar ismini duyacağımız isim. Peki Yunus Akgün var.
Evet.
Yine iyi futbolcularımızdan 7 Temmuz 2000. Ay yenge çıkayamam. 7-7-2000.
Şimdi Yunus Akgün'ün haritasında şöyle bir şeyi var. Bu 7 Temmuz, 6-7 Temmuz doğumlular özel bir yıldızla haritalarında bir eşleme var. Ünlenme yıldızı. 6-7.
Aynen. Aa, annem 7 benim.
Ya. Evet. O şey böyle hani bulunduğu ortama güzel ışık yayan insan. Ay canım, yaptığı annem. Meslekler eğer ki böyle tanınırlıkla ilgiliyse de ünlenmeyi verir. Hatta şey...
Çok iyi bir anneannedir.
Bir şeyin Amerika'nın kuruluş tarihi ne zamandı? 4 Temmuz muydu? 7 Temmuz muydu o da? O civarlarda. Yani o 4, 5, 6, 7 Temmuz bandı çok ünlüdür bizde.
Vay.
Tanınmakla ilgili. Ve bu arada mesela istediğim örnek Maradona'nın Mars'ı yengeçte 13 derecede dediğince aynısı var Yunus Akgün'de.
Bak şimdi. Yunus da yani yıldızlaşacak bir isim.
Evet ve hani Türk halkı tarafından sahip çıkılacak bir isim diye göstermiş çok. Bu maç özelinde çok çok özel bir destek yok ama haritasında. Yani bu maçta çok bir şey görmeyebiliriz. Ama özellikle onun için de şunu söyleyeyim. 2025 Haziran itibariyle bu yaz değil bir sonraki yaz itibariyle çok iyi performans sergileyeceği 2 yıl olacak. Asıl yıldızlaştığı dönem 2025'ten sonra 2025 Eylül ve sonrası.
Peki o zaman yavaş yavaş da artık toparlayacağız, programın da sonuna geldik. Zaten bize bir tane futbolcu göstermedin.
Hemen o son böyle 2-3 dakikayı yani tanıyacak mısınız çok merak ediyorum.
Ben de çok merak ediyorum ama formasını görsek tanırız. Dur, ya ben var ya.
Hayır, formasını göreceksiniz.
İsmini görsem tanırım. Değişik isimleri de var.
Ha o
Şimans.
Bence Ceko bu.
Saçmalama.
Doğru.
Çünkü cüsseli yani Ceko, onu düşünmüştüm baktığımda.
Nasıl vesikalık ya bu adam?
Ya omuzuna falan baksana Virco. Bence cüsseli biri yani.
Var mı başka?
Bakmam lazım bir saniye.
Bir de geçen...
Ceko bu mu ya? Ben vallahi Ceko'yu esmer sanıyorum. Bak bayağı
saçma. Esmer mi sanıyorsun? Ben de geçen Ceko'yu yanlış yazmışım. Ay bir kızdılar Instagram'da. Bir kızdılar. Niye kızıyorsunuz bana? Yani DZ... Yani yanlış yazmışım ismini.
J'yle.
J'yle yazmışım değil mi? Ama... Bu kadarını söylediğime dua
edin. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bak bu karşıdan gelse ben buna Şimanski derim.
Sen de çok
Şimanski var. Yemin ediyorum Şimanski derim. Bana çok Şimanski havası verdi bu şey renk.
Ama ne yazık ki Ceko kendisi.
Ceko! Gollerini bekliyor, seviyor ve istiyoruz, özlüyoruz Ceko. Sakın.
Yani şu an farklı bir oyuncu bulamadım ama
uğraştıracak
şimdi.
Öyle mi?
Evet, o yüzden.
Tamam.
Toplayabiliriz.
Bir tane insan
bir
görsen.
Bir tane
bütün program bir tane adamın fotoğrafını çıkartın.
Bir tane insan göster. Peki o zaman programı da bitiririz. Sen bize futbolcu göstermezsen biz de programı burada bitiririz kardeşim. Haftaya yine görüşürüz.
Haftaya görüşmek üzere.
Efendim Astro Futbol bitti. Ben Bircan Bali.
Ben Duygu Demir.
Hoşçakalın. Görüşürüz.
Bircan Bali ve Duygu Demir'le Astro Futbol sona erdi.